Ayrım 11.
Ama mesleki profesyonelliğin dışına çıkmamak şartıyla. Şunu demek istiyorum Cengiz. 2 yıl önce biz cinayet masasında bir ekip kurduk. Ben, Ali ve Zeynep. Senin de söylediğin gibi başarılı da olduk. Bu ekip çalışmasına hiçbir itirazım yok. Ali'den de Zeynep'ten de son derece memnunum. Seninle de hiçbir sorun yaşamadım. Aslına bakarsan hiçbir amir ya da müdür benimle çalışmak için can atmaz. Açıkçası ben istenmeyen bir adamımdır. Bunu bildiğin halde benimle çalışmayı kabul ettin. Dahası bana karşı hep hoşgörülü davrandın. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Ama anladığım kadarıyla şimdi senin terfin gündemde. Hani teşkilatta yeni düzenlemeler, görev dağılımları bekleniyor dedin ya. Aslında o sözlerinin anlamı bu. Aynı soruyu gözlerimle de soruyorum. Yanılıyor muyum? Gülümsüyor, uzanıp kül tablasındaki sigarasını alıyor, dudakların arasına yerleştirmeden önce yanıtlıyor. Yanılmıyorsun, senden saklayacak değilim. Madem ki birbirimize karşı açık davranıyoruz, şunu bilmeni istiyorum. Beni artık tanıyorsun. Benim öyle amirlikte, müdürlükte gözüm yok. Ben şu an yaptığım işi seviyorum. Kalırsam yapacağım iş de bu olmalı. Biz bir ekibiz, birbirimizi kollamalıyız filan gibi yaklaşımları benimsemiyorum. Cinayetleri çözmede, suçluyu yakalamada yani sahada ekip çalışmasına evet ama teşkilat içinde politika oluşturmak, birlikte davranmak, birilerinin adamı olmak gibi işlerde kusura bakma ama ben yokum. Meslek hayatım boyunca böyle işlere girmedim, bundan sonra da girmem. Beni dinlerken Cengiz ardı ardına derin nefesler çekiyor sigarasından. Belki de yeter artık be diyecek. Senin kaprislerini çekecek halim yok. Tamam istemiyorsan yollarız gidersin. Ama Cengiz'in hiç de öyle bir hali yok. Yüzünü kaplayan dumanlar seyrelince gözlerinde hayranlık yüklü parıltılar seçiyorum. Davranışımı takdir ettiğini anlıyorum ama buranın sorumlusunun kendisi olduğunun da unutulmasını istemiyor. Bu yüzden sitem etmekten de geri durmuyor. Aşk olsun Nevzat, senden böyle bir şey isteyen oldu mu hiç? Tek amacım senin işin başında kalman. Hem teşkilat içi politika yapmak, grup kurmak filan ben de sevmem bu işleri. Uzatmasına izin vermiyorum. O zaman mesele yok. Ben görevimin başındayım, seninle bu şekilde konuştuğum için de kusura bakma. Ama açıkça anlatmam gerekiyordu. Kusura bakacak bir şey yok Nevzat, kalmana sevindim. Sonra manidar bir tavırla ekliyor. Ama bir terfi gelirse bunu da reddetmezsin herhalde. Artık iyice soğumaya başlayan kahvemden bir yudum alıyorum. Onun manidar ses tonuna karşılık terfisine bağlı diyerek ben de işi mavraya vuruyorum. Büyük bir ilin emniyet müdürlüğü olursa niye karşı çıkalım? 12. Kılıç harekete geçmiş, bizim Yusuf'u öldürmüş. Cengiz'i terfi hesapları, tayin politikaları bir sürü ıvır zıvır konuyla baş başa bırakıp utangaç kış güneşinin aydınlattığı odama geri dönüyorum. Kendimi aşınmaktan artık tiftiği çıkmış, kumaş döşemeli, kirli koltuğumun rahat kollarına bıraktıktan birkaç dakika sonra Zeynep'le Ali de damlıyor. Meğerse deminden beri Cengiz'in odasından çıkmamı bekliyorlarmış. Zeynep gri bir takım giymiş, siyah bir bluz. Yüzünde hafif bir makyaj var. Kumral saçlarını arkada toplamış, ince kaşlarının altındaki kahverengi badem gözleri buğday tenine çok yakışıyor. Zerafetiyle çelişen tek görüntü kucağındaki dosyalar. Anlaşılan o da gece boyunca boş durmamış. 23 yıl önce Türkiye'ye göçen Bulgar göçmeni bir ailenin kızı Zeynep. Babası Veli, bugüne kadar tanıdığım en çalışkan adam. Bulgaristan'dan gelince hemen bir fabrikaya girmiş, 2 yıl önce emekli oldu. Ama çalışmayı bırakmadı. Şimdi bir takside şoförlük yapıyor. Zeynep'i ve 2 küçük kardeşini böyle okutmuş. Bir gün Zeynep'in babasına bu çalışkanlık nereden geliyor Veli Bey diye sormuştum. Nereden gelecek başkomiserim be demişti. Sosyalizmden geliyor. Sen şimdi kızacaksın bana ama ben gerçeği derim. Sosyalizm öğretmiştir bize çalışmayı, disiplini, dürüst olmayı. Ama yıkıldı bak senin sosyalizmin deyince yöneticiler fena çıkmıştır be başkomiserim diyerek susturmuştu beni. Türkiye'deki gibi be yiyici adamlar geçmiştir partinin devletin başına. Hırsızlar baş olmuştur millete. Bir de ırk davası başlatmışlardır. Bulgar, Türk, Pomak diye ayırmışlardır insanları. Biraz özgürlük olsaydı, az bir nefes alsaydı halk yıkılmazdı sosyalizm be. Babasının böyle konuştuğunu duyan Zeynep rahatsız olmuştu. Oysa adamcağız bütün içtenliğiyle düşündüklerini söylüyordu. Söylediklerinde ne kadar haklıydı bilmiyorum ama Veli Bey çalışkanlığıyla, disipliniyle, dürüstlüğüyle benim takdirimi kazanmıştı. Kızı da öyle. Zeynep'e verdiğim hiçbir işin yarıda kaldığını hatırlamam, kusursuz çalışır. Mesela bizim Ali salapatidir, düzensizdir. Sadece Ali mi? Ben de pek düzenli sayılmam. Ama Zeynep ne kadar farklı konular olursa olsun hepsini derler toplar bir düzene sokar. Ali benim elim ayağımsa Zeynep de mantığımdır. Bakın işte şu anda da akşam ev ödevini tamamlamış liseli bir kızın heyecanıyla dikiliyor karşımda. Bizim deli bozuk Ali de her zamanki gibi ayakta. Otursanıza çocuklar diyorum elimle koltukları göstererek. Zeynep masamın sağ köşesine yakın koltuğa oturuyor, dosyaları hala kucağında. Ali ayakta kalmayı seçiyor. Ali olanı biteni anlattı mı sana diye soruyorum. Anlattı diyor Zeynep. Sesinde önemli bir şeyler kaçırmış olmanın gerginliği var. Keşke beni de çağırsaydınız. Olay yeri inceleme halletmişti meseleyi. Ben bile yetişemedim. Artık onlardan alırsın bilgileri. Sen ne yaptın? İşe yarar bir şeyler bulabildin mi? Hemen başlamıyor söze. Önce kucağındaki dosyaları masamın üstüne koyuyor. Otopsi henüz yapılmadı başkomiserim. Ama dün cesetin arkasındaki ölü lekelerine bakma fırsatım oldu. Ceset taşınmamış. Yusuf bulduğumuz divanın üzerinde öldürülmüş. Ölüm nedeni de bıçak yaraları olarak gözüküyor. Bıçağın sapında parmak izi var mı diye soruyorum. Ya da kutsal kitabın üzerinde. Bıçağın üzerinde yok. Katil ya silmiş ya da eldiven kullanmış. Kutsal kitapta bol miktarda maktulün parmak izine rastladık. Yusuf sık sık bakıyormuş kitaba demek ki. Kapıda evin diğer yerlerinde birçok parmak izi var ama bunlar kimindir ayıklamak gerek. Şu ana kadar çıkan sonuçlardan katilin geride hiçbir ipucu bırakmadığını söyleyebilirim. Dün siz gittikten sonra kapıcı kadınla da komşularla da konuştum. Kuşku uyandıracak kimseyi görmemişler. Hatta Yusuf'u da görmediklerini söylediler. Belki maktul evden dışarı hiç çıkmadı. Şu kutsal kitaptaki satır diyorum, hani altı çizili olan. Daha açıklamama fırsat kalmadan Ali ezbere okuyor altı çizili satırlarda yazılanları. Uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç. Bu kez gülümsüyor Zeynep. Bravo Ali, vallahi eksiksiz okudun. Ali başını geri atarak şımarık bir sesle mırıldanıyor. Övünmek gibi olmasın ama belleğin biraz güçlüdür de. Zeynep'in gülümsemesi alaycı bir ifadeye dönüyor. Bellek güçlü ama işlemcin yavaş. İşlemci yaşlı bir ihtiyar gibi yavaş olunca büyük bir hard disk ne işe yarar? Aslında ne dediğini tam anlamıyorum. Çünkü bilgisayar terimleriyle konuşuyor ama Ali'nin asılan suratından Zeynep'in sözlerinin hedefini bulduğu anlaşılıyor. Bıraksam dakikalarca atışacaklar. Çocuklar, şu bellek işlemci tartışmalarını bir kenara bıraksak da işimize dönsek. İkisi de anında toparlanıyor. Evet başkomiserim diyerek açıklamaya başlıyor Zeynep. O satırın altı maktulün kanıyla çizilmiş. Analizler öyle söylüyor. Yani katilin bir mesajı var diye mırıldanıyor Ali. Yorgun gözleri merakla sonuna kadar açılmış. Uyan ey kılıç. Çobanıma yakınıma karşı harekete geç diyerek altı çizili satırı yeniden okuyor. Ne demek istiyor acaba? Bir ihanet meselesini çağrıştırıyor diyorum. Birlikte iş yapılan birinin, belki de bir arkadaşın ya da aileden birinin ihaneti ve bu ihanetin cezalandırılacağını söylüyor. Uyan ey kılıcım, başka ne anlamı olabilir ki? Ve kılıç harekete geçmiş diyerek sözlerimi destekliyor Ali. Kılıç harekete geçmiş, bizim Yusuf'u öldürmüş. Yani çoban ya da yakın olarak adlandırılan kişi Yusuf. Zeynep dosyaların arasından bir kağıt çıkarıyor. Bu sözler kutsal kitabın Zekeriya peygamber bölümünden. Ali şaşkın, biraz da çaresiz söyleniyor. Zekeriya peygamber de kim ya? İlk kez duyuyorum adını. Nereden bileceksin Ali diyorum. Dinle ilgili konular bunlar. Ama şaşırmadığınıza göre siz biliyorsunuz başkomiserim. Zekeriya peygamber adını duydum. Dine meraklı olduğumdan değil, komşumuz Papaz Dimitri anlatmıştı. Zekeriya önemli bir peygambermiş. Önemliymiş ha diye mırıldanıyor. Hayret, dinin Ali'yi bu kadar etkileyeceğini hiç sanmazdım. Demek en uçuk kaçık olanımızın içinde bile bir inanma ihtiyacı var. Galiba yaşama en kolay, en kestirme anlam bulma yolu bu. Yani din. Belki de güvenliğimizle ilgili bir şey. Anne babasını küçük yaşta yitiren Ali, polis olmayı seçerek bu dünyada güvenliğini sağlamanın yolunu bulmuş. Ama ya ölümden sonrası için? Şairin bitmeyen sükunlu gece diye tanımladığı o karanlık zamanda güvenliği nasıl sağlayacak? Bunun yanıtını sadece din veriyor işte. İyilik yaparsan cennet, kötülük yaparsan cehennem. En cahil insanın bile anlayacağı kadar basit, basit olduğu kadar da etkili. Belki de din bu yüzden hep insanoğlunun ihtiyaç duyacağı bir kurum. Aslında ben Allah'a inanırım diyor Ali. Bir cinayet soruşturması içinde olduğumuzu unutmuş gibi sanki kendisi için kaygılanıyor. Oysa dün ilginç bir cinayet olayı bulduk diye sevinçten havalara uçuyordu. Yurttayken birkaç çocuk namaza bile gittik diye açıklamasını sürdürüyor. Müdür de bizi desteklemişti. Namaz ilmu haberi, dualar filan öğrenmiştik. Ama hepsini unuttum şimdi. Kaç peygamber biliyorsun dersen doğru dürüst sayamam bile. Bir Hazreti Muhammed'i sayarım, Musa peygamberi sayarım, İsa'yı, bir de şu oğlunu kesecekken Allah'ın koç gönderdiği peygamber. İbrahim peygamber mi? Evet işte o. Bir de İbrahim peygamberin adını sayarım. Başka da peygamber bilmiyorum valla. O zaman biraz Tevrat'a bak diyerek tartışmayı kesiyor Zeynep. Ali'nin bu din konusuna takılmış olmasını pek anlamlı bulmuyor anlaşılan. Bilmediğim peygamberlerin hayatı orada var. Bana dönüyor. Başkomiserim katilin altını çizdiği satırın bulunduğu paragrafın tümünü yazdım. İsterseniz okuyabilirim. İyi olur diyorum. Belki bir fikir verir. Ali gözlerini Zeynep'e dikmiş merakla dinlemeye hazırlanıyor. Uyan ey kılıç. Çobanıma yakınıma karşı harekete geç diyor. Her şeye egemen Rab. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım. Bütün ülkede diyor Rab. Halkın 1/3'ü vurulup ölecek, 1/3'ü sağ kalacak. Kalan 1/3'ünü ateşten geçireceğim. Onları gümüş gibi arıtacağım, altın gibi sınayacağım. Beni adımla çağıracaklar, ben de onlara karşılık vereceğim. Zeynep'in okuması sona erince, bunu yazan Zekeriya peygamber mi diye soruyor Ali. Zekeriya peygamber diye onaylıyor Zeynep. Ama bu kelimeler onun değil Tanrı'nın sözleri. Kelimeleri kendisine Tanrı'nın yazdırdığını söylüyor. İnsanları suçtan ve günahtan arındırmak için Tanrı'nın gözdağı verdiğini anlatıyor. Tanrı şu çobanlara fena kızmış olmalı diye yorumluyor Ali. Onların yerinde olmak istemezdim. Yok, din konusu bu çocuğu salaklaştırıyor kesin. Yoksa böyle aptal aptal konuşmazdı. Yüzünde öyle saf bir ifade var ki kendi yorumumu söylemekten çekiniyorum ama Zeynep hiç duraksamadan açıklıyor fikrini. Çobanlar sadece bir simge Ali. Gerçek çobanlardan bahsetmiyor. Çobanlar günahkar kralları, yoldan çıkmış kötü yöneticileri simgeliyor. Sürüler de onların halkları. Her kimse canım diye kapatıyor açığını Ali. Çoban ya da kral fena kızdırmış Tanrı'yı. Yusuf'un bizim katili kızdırdığı gibi. İkisi de yüzüme bakıyor. Ne dersiniz? Yusuf da Zekeriya peygamberin uyardığı insanlar gibi günahkar biri miydi? Gerçi tanıyanlar öyle olmadığını söylüyor ama Tonguç ve Meryem'le hiç karşılaşmadığı için bir an kimden söz ettiğimizi anlayamıyor Zeynep. Tanıyanlar mı? Onlar da kim? Bingöllü cinayetini üstlenen Tonguç, Yusuf'u uğruna katil olmayı göze alacak kadar çok seven Meryem. Ya apartmandaki insanlar, onlar ne diyor Zeynep? Soruyu soran Ali, dinin gizemli labirentlerinde dolaşmaktan tuhaf bir zevk duyan aklını sonunda kurtardı demek. Onlar da kötü konuşmadı. Kapıcının karısı, komşular, herkes memnunmuş Yusuf'tan. Sessiz, kendi halinde biriydi diyorlar. Başını kaşıyarak mırıldanıyor Ali. Ya bu adam kendini yanlış tanıtıyor ya da katil onun hakkında yanılıyor. Her neyse diyorum. Hangi ihtimal olursa olsun sonuç değişmiyor. Yakalamamız gereken bir katil var. Evet Zeynep'ciğim başka ne bulduk? Şu yazı başkomiserim. Kutsal kitabın kenarındaki boşluğa yazılan iki sözcük. Onlar da Yusuf'un kanıyla yazılmış. Yusuf'un evinde kutsal kitabın kenarındaki boşluğa yazılmış iki sözcük geliyor gözlerimin önüne. Zeynep açıklıyor. Mor Gabriel yazısından söz ediyorum. Hatırlatmanıza gerek yok Zeynep Hanım diye sitem ediyor Ali. Daha bulamadık. Araya girmek zorunda kalıyorum. Peki kimmiş bu adam, öğrendik mi? Henüz tam araştıramadık başkomiserim diye açıklıyor Zeynep. Büyük olasılıkla bir Süryani Azizi. Çünkü Süryanice'de mor sözcüğü azizler için kullanılıyor. İngilizlerin seni gibi. Yazının karakteri nasıl? Şefik harflerin çok düzgün olduğunu, şablon kullanılmış olabileceğini söylüyordu. Doğru söylüyormuş, şablonla yazılmış. Plastik şablonda kana batırarak kullandığı dolma kalemi de çöp sepetinde bulduk. Üzerlerinde parmak izi yok. Olsaydı şaşardım zaten diye mırıldanıyorum. Katil çok titiz çalışıyor ama Mor Gabriel meselesi önemli. Böylece maktulün hangi Hristiyan mezhebine bağlı olduğunu saptayabiliriz. Şu uzmana sorarız diye atılıyor Ali. Can adındaki gözlüklü heriften söz ediyorum. Adam Hristiyanlık hakkında her şeyi bildiğini söylüyordu. Can'la konuşmaya pek hevesli görünüyor. Oysa dün ondan hiç hoşlanmamıştı. Eminim konu dışına çıkıp Hristiyanlık hakkında da bir yığın abuk subuk soru soracak. Ama Can'la konuşmak gerçekten de işimize yarayabilir. İyi fikir Ali, yarın Can'ı buraya çağıralım. Meryem konusunda da ona soracaklarım var zaten. Yeniden Zeynep'e dönüyorum. Peki bu Süryanilik neymiş? Bir mezhep mi, ulus mu, kavim mi, ne? Zeynep yanlış bilgi vermekten çekinirmiş gibi not aldığı kağıtlardan birini açıyor. O kağıda göz atarken Ali de ayakta dikilmekten vazgeçerek koltuklardan birine yerleşiyor. Kolay değil, bütün gece gözünü kırpmadı. Genç ama dayanıklılığın da bir sınırı var. Süryaniler bir ulusmuş başkomiserim diye anlatmaya başlıyor Zeynep notlarını kontrol ettikten sonra. Ana vatanları da Mezopotamya olarak kabul ediliyor. Kimileri onları Arami olarak da adlandırıyor. Söylencelere göre bu halkın kökleri ta Nuh peygamberin oğlu Sam'a kadar uzanıyormuş. Büyük tufandan sonra Nuh peygamber dünyayı üç oğlu arasında bölüştürmüş. Oğullardan Sam'a da Süryanilerin bugün oturdukları bölgede içinde olmak üzere büyük bir kara parçası vermiş. Sam da bu toprakların bir bölümünü oğlu Aram'a bırakmış. Kendilerine Arami demelerinin nedeni bu. Aramilerin dini paganlıkmış, ancak İsa'nın havarilerinden Aziz Petrus'un çabalarıyla Aramilerin bir kısmı Hristiyanlığı seçince kendilerini putperest Aramilerden ayırmak için Süryani adını kullanmaya başlamışlar. Kimi kaynaklarsa Süryani isminin kökenini M.Ö. 1400 ila 1500 yılları arasında Antakya şehrini kuran Arami kralı Sürüs'e dayandırıyor. Kafası karışmaya başlayan Ali, bu son görüş bana biraz saçma geldi diye itiraz ediyor. Bu adamlar Antakya'da yaşıyorlarsa Mardin'le ne ilgileri varmış? Ne ilgileri varmış olur mu? Mardin'de onların yaşadığı şehirlerden biri. Ama Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana gibi başka şehirlerde de yaşamışlar. Antakya'dan yıllar önce göç etmişler. Şimdi Antakya'da neredeyse hiç Süryani yokmuş. Sadece Antakya'dan değil, terör ya da başka nedenlerle Süryanilerin büyük çoğunluğu yaşadıkları bölgeleri terk etmişler. Bugün Anadolu'da Süryanilerin yoğun olarak yaşamlarını sürdükleri tek yer Mardin ve civarı. Ama orada da sayıları çok az. Türkiye'de toplam 15 bin civarında Süryani kalmış. Bu insanların çoğu İstanbul'da yaşıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 15 bin kişi. Bir eksikli diyor Ali. Unuttun mu? Dün birini daha kaybettiler. Midyatlı Yusuf da öldü. Yo, şaka yapmıyor. Sadece durum biraz yalın bir biçimde ifade ediyor. Eğer bir zamanlar bu ülkede nüfusları milyonla ifade edilen Süryanilerden sadece 15 bin kişi kaldıysa her ölüm bu halkın geleceği için sahiden büyük önem taşıyordur. Ya suç meselesi diyorum, yani Süryanilerde öne çıkan bir suç, ne bileyim, kaçakçılık, uyuşturucu filan. Zeynep yine notlarına bakmak ihtiyacı duyuyor. Ali fırsattan yararlanıp bir tahminde bulunuyor. Ben bir şeyler duymuştum galiba. Altın kaçakçılığı mıydı yoksa tarihi eser kaçakçılığı mı? Öyle bir şey. Hatta kapalı çarşıda bir cinayet işlenmişti. Zeynep notlarından başını kaldırıp açıklamaya başlıyor. Onu bilmiyorum ama Süryanilerin kuyumculuk işinde öne çıktıkları bir gerçek. Gümüş, altın işçiliğinde adamlar çok ustaymış, hatta son dönem pırlanta işine bile el atmışlar. Ama öyle suça meyilli bir halk değil. Tarihe baktığımızda da barışçıl bir halk olduklarını görüyoruz. Cumhuriyetten önce İngiliz misyonerlerin kışkırtmasıyla bir ayaklanma girişimleri olmuş. Osmanlı Devleti Kürt beylerini kullanarak kanla bastırmış bu isyanı. Süryanilerin bir kolu olan Nasturi halkını adeta yok etmişler. Şu Malik diyorum Ali'ye bakarak. Hani Can da Meryem de adamın Hristiyan olduğunu söylemişlerdi. Anında hatırlıyor. Antikacı. Kapalı çarşıda dükkanı varmış. Evet işte o. Muhteşem zihnini bir yokla bakalım. Can ya da Meryem ondan bahsederken Süryani olduğunu söylediler mi? Ali'nin alnı kırışıyor ama gözleri bomboş bakıyor. Yok başkomiserim, sadece adamın Hristiyan olduğundan bahsettiler. Hatta Meryem herifin biraz çatlak olduğunu filan ima etti ama Süryani olduğunu kimse söylemedi. Belki de sorulmadığı için söylememişlerdir diyor Zeynep. Kapalı çarşıda dükkanının olması, Hristiyan olması, adam Süryani olabilir bence. Neyse anlayacağız. Bugün ziyaret edeceğim bu adamı. Ali'nin yüzünde bir hayal kırıklığı beliriyor. Tek başınıza mı başkomiserim? Sen kınalı Meryem'in peşine düşeceksin Ali. Ben de adamla konuşurum. Ha Zeynep'ciğim, unutmadan Yusuf'un ailesine haber vermemiz lazım. Bu işi de sen hallet. Tamam başkomiserim, adresleri var mı? Ne adresleri var ne de kim olduklarını biliyoruz. Seni biraz uğraştıracak ama Midyat Nüfus Müdürlüğü'nden onlara ulaşabilirsin. Gerekirse Mardin Emniyetinden yardım iste. Merak etmeyin, hallederim başkomiserim. Güzel, yeniden Yusuf'a dönelim. Evde bulduğunuz başka bir şey var mı? İş Bankası'nda açılmış bir hesap var. Banka cüzdanını bulduk, bugün araştıracağız. Telefon kayıtlarını da bugün soracağız. Telefon kayıtları önemli. Yusuf başka kimlerle görüşüyormuş bilmemiz lazım. Bankadaki hesap da önemli. Bakalım kimden ne almış, kime ne vermiş. Zeynep plastik şeffaf bir kanıt poşetin içine konmuş, üzerinde el yazıları olan bir dosya kağıdı çıkarıyor. Son olarak bu var başkomiserim. Bir mektup. Cesedin yattığı divanın altında bulduk. Parmak izlerini bozmamak için delil poşetiyle birlikte alıyorum mektubu. Ama poşetin üzerinde yazıları okumak zor oluyor. Yeniden Zeynep'e uzatıyorum. Sen okusana, hep birlikte öğrenelim yazılanları. Sevgili kardeşim diye başlıyor okumaya Zeynep. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Beni soracak olursan her geçen gün biraz daha iyiye gidiyorum. Başıma gelenleri kabullenmeye başladım. Kabullenmek beni rahatlatıyor. Ama mektubundan anladığım kadarıyla sen pek rahat değilsin. Mektubun isyan dolu, hastaneye ilk geldiğim günlerde ben de öyleydim. Ama sonra bunun kaderim olduğunu anladım ve Allah'a sığındım. Şimdi onun kutsal kitabını okuyorum. Onun sözlerini okumak bana huzur veriyor. İnan bana, ağrılarım bile azalmaya başladı. Sen de oku, huzuru ancak böyle bulabilirsin. İsyan etmek, küfür etmek, dünyaya kızmak çözüm değil. Bu bizim kaderimiz, üstelik bu kaderi biz seçtik. Başına gelenleri kabul et, inan bana rahatlayacaksın. Hastaneye gelmek istediğini yazmışsın, bu doğru olmaz. Buna gerek de yok. Sağ olsun, Timuçin beni hiç yalnız bırakmıyor.